Ayrım 13, Deniz Kurdu, Jack London, sayfa 155. Bölüm 17. Söylemesi gariptir ama gemideki sıkıntıya rağmen anlatacak hiç özel bir şey olmadı. Japon kıyılarına varıp büyük bir ayı balığı sürüsüne rastlayıncaya dek kuzeye ve batıya gittik. Pasifik'in neresinden geldiklerini hiç kimse bilmiyordu. Bering denizine doğru yaptıkları senelik göçleriydi bu. Onlarla birlikte kuzeye gidip öldürmeye devam ettik. Şehirlerdeki kadınların narin omuzlarını süsleyebilmeleri için yüzlüğümüz derilerini tuzladık. Kadınların hatırı için yapılan bir katliamdı bu. Hiç kimse ayı balığının etini ya da yağını yemezdi. Bir gün içinde güverte cesetlerle dolmuş, kanla kayganlaşmıştı. Küpeşte halatlar, her şey kıpkırmızıydı. İnsanlar kasaplar gibi işlerini görüyorlar, kollarını sıvayıp öldürdükleri bu güzel deniz yaratıklarının derilerini yüzüyorlardı. Benim görevim sandallardan gelen hayvanların hesabını tutmak, derilerinin yüzülmelerini denetlemek, sonra da güverteyi temizletmekti. Hiç de hoş bir iş değildi bu. Ruhum ve midem buna karşı geliyordu. Ama yine de bir bakıma bu kadar çok adamı idare etmek benim için iyiydi. Yönetme yeteneğim gelişiyordu. Sertleştiğimin, katılaştığımın farkındaydım. Korkak Van Weyden yavaş yavaş yok oluyordu. Bir tek şeyin farkındaydım, o da eskisi gibi bir insan olamayacağımdı. İnsan yaşantısına karşı olan umudum ve inancım, kurtlar senin yıkıcı eleştirilerinden kurtuluyordu. Ama o yine de bende büyük değişikliklere sebep olmuştu. Hiçbir şey bilmediğim ve her zaman kaçtığım dünyayı sermişti gözlerimin önüne. Yaşanılan yaşantıya daha yakından bakmayı, dünya gerçeklerini tanımayı, akıl ve fikir düzeyinden kurtulmayı ve varlığın somut ve objektif yönlerine belirli değerler vermeyi öğretmişti bana. Av başlayalı beri kurtlar seni daha sık görmeye başlamıştım. Sürünün ortasında hava güzelken herkesin kayıklarda olduğu sıralarda gemide bir o, bir ben, bir de Thomas Magridge kalıyorduk. Ama dalga geçecek vakit yoktu. Altı sandal bir yelpaze gibi uskunanın etrafında açılıyorlardı. Aralarında 10-20 mil mesafe vardı. Gece olunca ya da hava kötüleşince geri geliyorlardı. Son sandalın ardından hayaleti götürmek bizim görevimizdi. Böylelikle hava bozduğu anda sandalların hepsi sapasağlam gemiye dönebiliyorlardı. Özellikle rüzgar sertleştiği zamanlar hayalet gibi bir gemiyi idare etmek, sandalları kaçırmamak, yelkenleri kapamak ya da açmak, iki kişinin kolaylıkla altından kalkacağı işlerden değildi. Görevimi gittikçe daha büyük bir hızla öğrenmek zorundaydım. Dümen kullanmasını kolay kavradım ama yelkenleri idare etmek, yükseklere çıkmak benim için hala çok zordu. Ama kurtlar senin alaycı bakışlarıyla karşılaşmamak için bunu da çabuk öğrendim. Benim de yaşamaya hakkım olduğunu kanıtlamak istiyordum. Yükseklere tırmanıp ayaklarımın üstünde durarak elimde dürbün kayıkları gözlediğim zamanlar mutlu olmaya bile başladım. Sandalların erkenden hareket ettikleri, avcıların silah seslerinin gittikçe uzaklaştığı güzel bir günü hatırlıyorum. Batıdan hafif bir rüzgar esmekteydi. Altı sandalın teker teker batıya doğru ayık balıklarını izlerken gözden kaybolduklarını fark ettim. Çarşaf gibi denizin üstünde hareket etmeden duruyorduk. Kurtlar sen telaşlıydı. Barometre düşüyordu. Doğuda göğün kararmasını dikkatle izledi. Eğer fırtına o taraftan patlarsa dedi, ranzalarımızın çoğu boş kalır. Saat 11'de deniz cam gibi olmuştu. Öğleye doğru oldukça kuzeyde olmamıza rağmen hava sıcak ve boğucu bir hal almıştı. Sıkıntılıydı. Kaliforniyalıların deprem havası dedikleri havayı hatırlatıyordu bana. Tehdit edici bir hali vardı. İnsan kötü bir şeyin olacağını hissediyordu. Yavaş yavaş bütün doğuyu bulutlar kapladı ve hala rüzgar yoktu ve biz de yavaş yavaş sallanıyorduk. Yaşlı tabiat ana arka ayaklarının üstünde durup içindeki havayı üstümüze öyle bir üfleyecek ki dedi kurtlar sen. Olduğumuz yerde zıplayıp duracağız Hımbıl. Yukarı çıkıp üst yelkenleri gevşetsen iyi olur. Ama eğer fırtına patlarsa gemide sadece ikimiz varız dedim karşı çıkarcasına. Olsun. Önce elimizden geleni yapar, direkler parçalanmadan kayıklara doğru gideriz. Sonra ne olursa olsun önemli değil. Direkler buna dayanır sanırım. Ama ikimizin de çok dikkatli olmamız gerek. Sükunet devam etti. Baştan sağa bir yemek yedik. Dağ gibi bulutlar yavaş yavaş üstümüze doğru gelirken aklım denizdeki 18 adamdaydı. Kurtlar sen etkilenmemiş gibi görünüyordu. Ama güverteye tekrar çıktığımızda hızla soluduğunu, hareketlerinin çabuklaştığını fark ettim. Suratı asılmış, yüzündeki çizgiler derinleşmişti. Ama açık mavi gözleri pırıl pırıl parlıyordu. Garip bir neşe vardı üstünde. Amansız bir mücadeleye girmeye hazır oluşu onu mutlu ediyordu. Yaşantının önemli anlarından birine yaklaşmanın bilincinde olmak heyecanlandırıyordu onu. Yaklaşmakta olan fırtınaya karşı kendini korurcasına, onunla alay edercesine kahkahayla güldü. Ama o koca canavarın önünde bir cüce gibi kalıyordu. Kadere karşı oynuyordu ve korkmuyordu. Mutfağa giderek bulaşıkları bitirince güvertede sana ihtiyacım olacak. Çağırdığımda hazır ol ahçıbaşı dedi Magrice. Hımbıl dedi kendisine şaşkın şaşkın baktığımı görünce. Bu viskiden daha etkilidir. İşte senin hayyan bunu kaçırmış. Onun yarım bir hayat yaşadığını düşünüyorum. Göğün batı tarafı kararmaya başlamıştı. Güneş artık görünmüyordu. Saat öğlenin ikisi olmasına rağmen hava gün batımına dek kararmış. Mor ışıklar üstümüzü kaplamıştı. Bu mor ışık altında kurtlar senin yüzü daha da çok parlıyordu. Birden bana sanki kafasında bir hane varmış gibi geldi. Büyük bir sessizliğin ortasındaydık. Ama az sonra etrafımızı kaplayacak olan sesin ve hareketin belirtileri vardı ortalıkta. Sıcak dayanılmaz bir hal almıştı. Terimin aldığımdan yanaklarıma doğru aktığını hissediyordum. Birden bayılacağımı sanıp küpeşteye tutundum. İşte tam o sırada bir parça rüzgar hissettim yüzümde. Doğudan geliyordu ve bir fısıltı gibi gelip geçti. Yelkenler oynamamıştı. Ama yüzüm bunu hissetmiş ve hafifçe serinlemişti. Ahçıbaşı diye çağırdı kurtlar sen alçak bir sesle. Thomas Magridge korkulu bir yüzle göründü. Şu palangayı boşla ve halatın ucunu öbür tarafa geçer. Eğer bir yanlış yaparsan bu senin yapacağın son yanlış olacaktır anlıyor musun? Bay Van Weyden sen de üst yelkenleri açmak için yukarı tırman. Elinden geldiğince çabuk ol. Ne denli çabuk hareket edersen o denli kolay olur. Eğer ahçı başında hareket etmiyorsa onu alnının ortasından vur. Bana yaptığı komplimanın farkındaydım. Bu da hoşuma gitmişti. Bana verdiği emirlerde herhangi bir tehdit yoktu. Geminin burnu kuzeybatıya dönüktü. Kaptanın niyeti ise ilk rüzgarda harekete geçmekti. Rüzgarı yandan alacağız diye açıkladı bana. Duyduğum son silah seslerine göre kayıklar güneyde olmalı. Geri döndü ve dümene doğru gitti. Ben de yelkenlerin yanında yerimi aldım. Biraz daha rüzgar, sonra biraz daha. Yelken tembel tembel sallandı. Tanrı'ya şükür birden patlamadı Bay Van Weyden dedi ahçıbaşı. Buna ben de memnun olmuştum. Çünkü tüm yelkenler açıkken bunu bize ne denli pahalıya mal olacağını öğrenmiştim. Yelkenler yavaş yavaş şişti ve hayalet kaymaya başladı. Kurtlar sen dümeni hızla çevirdi, hareket ettik. Rüzgar gittikçe kuvvetlenmeye başladı. Üst yelkenler hızla açılıyorlardı. Diğer taraflarda ne olduğunu göremiyordum. Ama rüzgarın yaptığı basınç etkisini arttırdıkça uskunanın da hızlandığını hissediyordum. Ellerim yelkenlerle uğraşmaktaydılar. Ben işimi bitirince hayalet güney batıya döndü. Rüzgar yan taraftan geliyordu. Bir soluk bile almadan rüzgarın daha fazla şiddetlenmesini beklemeyip üst yelkeni açtım. Sonra yeni emirler için aşağı indim. Kurtlar sen memnun olduğunu belirtircesine başını salladı ve dümeni bana verdi. Rüzgar durmadan şiddetleniyor, deniz yükseliyordu. Bir saat kadar dümeni idare ettim ama bu iş her an daha da zorlaşıyordu. Böyle bir havada dümeni idare etme konusunda hiç deneyim yoktu. Şimdi yukarı çıkıp dürbünle etrafa bak. Bakalım sandalları görebilecek misin? Artık oldukça hızlandık. İhtiyar kız yürümesini biliyor. Ön direklerden birine gidip 20 metre kadar tırmandım. Önümüzdeki boş denize bakarken adamlarımızı kurtarmamız için acele etmemiz gerektiğini anlıyordum. Hiçbir sandal ortalıkta görünmüyordu. Zaten böylesine sert rüzgar ve dalgalardan hiçbir sandalın kurtulma şansı yok gibi geliyordu bana. Rüzgarla birlikte gittiğimiz için şiddetini hissedemiyordum. Ama olduğum yerde sanki hayaletin dışında bir yerdeymişim gibi geldi bana. Yaşama içgüdüsüyle hızla ilerleyen geminin silüetini gördüm. Kimi zaman bir dalganın üstünde yukarı kalkıyor, kimi zaman da güverte su içinde kalıyordu. Böyle anlarda bir sarkaç gibi sallandığımı ve uçtuğumu hissediyordum. Bir keresinde böyle bir sallanma beni oldukça korkuttu. Var gücümle olduğum yere sarıldım. Titriyor ve kendimi zayıf hissediyordum. Bir ara kayıp sandalları aramaktan bile vazgeçtim. Ama bu çılgın okyanusun ortasındaki insanları düşünmek kendi durumumu unutturdu bana. Bir saat kadar boş ve terk edilmiş bir denizi seyrettim. Sonra güneş ışıklarının vurup denizin üstünde bir gümüş parıltısının çaktığı yerde siyah bir nokta gördüm. Ama hemen kayboldu. Sabırla bekledim. O küçük siyah nokta iskele tarafımızda tekrar göründü. Bağırmaya çalışmadım. Gördüğümü kolumu sallayarak kurtlar sana ilettim. Yönünü değiştirdi, doğru yolda olduğumuzu işaretle anlattım. Siyah nokta gittikçe büyüdü, ilk kez bu kadar hızla ilerlememiz beni sevindirmişti. Kurtlar sen aşağı inmemi işaret etti. Yanına gidip durduğumda yeni emirler verdi. Başımıza her türlü bela gelebilir diye ihtar etti bana ama aldırma, sen görevini yap. Ahçı da ön tarafta dursun. Ön tarafa gitmeye çalıştım ama kolay bir iş değildi bu. Bütün geminin üstünde sular akıp duruyordu. Thomas Margaret'e yapacaklarını söyledikten sonra birkaç metre daha öne gittim. Sandal artık çok yakınımızdaydı. Burnu rüzgara bakıyordu. İçinde üç adam vardı. Her dalga onları gözden kaybetmemize sebep oluyordu. Her seferinde onları bir daha görememe korkusuyla telaşla bekliyordum. Sonra sandal tekrar görünüyor, dalgaların üstünde göklere çıkıyordu. Üç adamın çılgın gibi oldukları belliydi. Sonra tekrar derin bir vadiye gömülüyorlardı. Sandalın her görünüşü bir mucize gibiydi. Birden hayalet yolunu değiştirip uzaklaşmaya başladı. Kurtlar senin onları kurtarmanın olanaksız olduğunu düşünüp vazgeçtiğini sandım. Ama onun bir dalgayla yükselmeye çalıştığını anladım ve güvertede hazırlandım. Şimdi sandalla aşağı yukarı aynı seviyedeydik. Geminin birden hızlandığını hissettim. Rüzgarın bütün hızıyla ilerliyordu. Elimden hiçbir şey gelmeden tüm cehaletimle olanları seyrediyordum. Rüzgar tüm gücüyle bizi kavramıştı. Bir duvar gibi önümde duruyor, ciğerlerimi bir türlü atamadığım havayla dolduruyordu. Nefes alıp mücadele ederken bir an hayalet iri bir dalganın üstünde yükseldi. Kocaman bir dalganın üstüme doğru geldiğini hissettim. Başımı çevirip derin bir nefes aldıktan sonra tekrar baktım. Dalga hayaletin üstüne çıkmıştı. Sonra yavaş yavaş indi ve her şey bir anda oldu. Nereden geldiğini bilmediğim fakat her taraftan geldiğini hissettiğim bir darbenin altında ezildiğimi hissettim. Elim tutunduğu yerden kurtuldu ve suyun altında kaldım. Birden tüm beynimi denize sürüklendiğim fikri sardı. Suların içinde yuvarlandım. Artık nefesimi tutamıyordum. Ciğerlerimin tuzlu suyla dolduğunu hissettim. Aklıma tek bir fikir takılmıştı. Yelkeni rüzgara çevirmeliydim. Ölüm korkusu diye bir şey yoktu içimde. Kurtulacağımdan emindim. Kurtlar senin emirlerini yerine getirmek tüm bilincimi kaplıyordu. Bütün bunlar başıma gelirken kurtlar seni dümenin başında durmuş, tüm iradesiyle fırtınayı yenmeye çalıştığını görür gibi oluyordum. Küpeş dolduğunu sandığım şeye doğru ilerlemeye çalıştım. Sonra birden temiz hava doldu ciğerlerime. Ayağa kalkmaya çabaladım ama kafamı bir yere vurup tekrar yere düştüm. Sularla birlikte ön güverteye dek sürüklenmiştim. Ellerimin ve ayaklarımın üstünde ilerlemeye çalışırken Thomas Margaret ile çarpıştım. Ama duracak vaktim yoktu, yelkeni düzeltmeliydim. Tekrar güverteye döndüğümde her şey bitmiş gibi geldi bana. Dört bir yanda tahtalar kırılıyor, çatırtılar geliyordu. Hayalet parçalanıyordu. Manevranın şiddetiyle boşanan trinket ve üst trinket yelkeni parça parça yırtılıyordu. Orada burada kopmuş alatlar yılanlar gibi sallanıyorlardı. Belki de durum o kadar umutsuz değildi. Kurtlar senin ihtarını hatırladı. Başımıza her türlü belanın gelebileceğini söylemişti. Herhalde bundan söz ediyordu. Acaba o neredeydi? Birden onu ana iskot ağlatıyla uğraşırken gördüm. Uskuna'nın dalgaların tepesinde yükselmesiyle bembeyaz köpüklerden bir fonun önünde onun silüeti belirmişti. Küçük sandalın başına neler geldiğini görmek için daha fazla beklemedim ve doğruca flok yelkeninin iskotasına atladım. Yelken rüzgarla bir dolup bir boşalıyor ve olduğu yerde sallanıyordu. Ama her boşlayışında bütün gücümle iskotayı çekerek onu yavaşça düzlüyordum. Bunu yapmasını biliyordum ve elimden geldiğince uğraşıyordum. Parmaklarımın ucu yara oluncaya dek çekmeye devam ettim. Ben hala çekmeye devam ederken birden İstralya yelkeni parçalanıp yok oldu. Fakat yine de hiç olmasa elimdekileri kurtarmak için çekmeye devam ettim. Sonra birden iskota boşaldı ve ben kurtlar senin yanımda durup bana yardım ettiğini fark ettim. Acele et diye bağırdı, haydi gel. Onu takip ederken bütün hasara rağmen gemide bir çeşit düzenin sağlanmış olduğunu fark ettim. Hayalet hala sağdı, çalışıyor ve ilerliyordu. Yelkenlerinin çoğunun parçalanmış olmasına rağmen flok yelkeni ile ana yelken hala sağlamdılar ve onu öfkeli denize karşı savunuyorlardı. Sandalı görmeye çalıştım. Kurtlar sen palangaları açmaya çalışırken sandalın rüzgar altına girdiğini gördüm. Hesaplarını o kadar ustaca yapmıştı ki rahatça sandala yanaştık ve artık bize onu kancalamaktan başka yapacak bir iş kalmamıştı. Kerfoot baş tarafta oturuyordu. Ufti Ufti sandalın arka tarafında, Kelly ise tam ortasındaydı. Onlara yaklaştığımızda bir dalga çukuruna indik ve dalganın tepesinde olan sandaldan aşağı doğru bize baktıklarını gördüm. Bir an sonra biz yükselmiştik ve onlar da sanki bir uçurumun dibinde kalmışlardı. Hayaletin sandala çarpıp onu küçücük bir yumurta kabuğu gibi dağıtması işten bile değildi. Ama elime geçen en uygun bir anda elimdeki çengeli hava iliğe attım. Kurtlar sende aynı anda aynı şeyi yapmıştı. Her üç adama da çengel takılmıştı. Geminin hafifçe alçalmasıyla üçü de bir sıçrayışta güverteye çıktılar. Hayaletin sallanışından faydalanarak sandalı da hemen güverteye alıp ters yüz ettikten sonra bıraktık. Kerfoot'un elinden kan aktığını gördüm. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama orta parmağı ezilmişti. Ama duyduğu acıyı hiç belli etmiyordu. Üstelik sağ eliyle sandalı yerleştirmemize yardım bile etti. ''Sen Ufti, şu flokun yanında durup aktarmaya hazır ol.'' diye emretti kurtlar sen. Sandalı yerine koyar koymaz. Kelly buraya gel ve ana iskotayı gevşet. Sen Kerfoot ön tarafa git, bak bakalım ahçı başına ne olmuş. Siz de Bay Van Bey'den yine yukarı çıkın ve kopup sarkmakta olan ne varsa kesip atın. Bu emirleri verdikten sonra o garip kaplanı andıran sessiz yürüyüşüyle dümene gitti. Yukarı çıkıp işimi yapmaya çalışırken hayalet yavaşça ilerliyordu. Bu kez denizde tekrar alçalıp güverte suyla dolduğu zaman yardımımıza yetişecek yelken kalmamıştı. Rüzgarın birden azmasıyla öyle bir yan yattık ki artık benim güverteye düşmem olanaksızdı. Tekneye bir göz attığımda bütün donanımının suya paralel güvertenin de denize dimdik durduğunu gördüm. Zaten güverteyi gördüğümü pek söyleyemeyeceğim çünkü sular altındaydı. Bir an için hayalet denize gömülmüştü. Sonra bir balinanın su üstüne çıkışı gibi yavaş yavaş güverte suların içinden sıyrıldı ve meydana çıktı. Daha sonra hızla vahşi denizde yarışa başladık. Ben hala direklere bir sinek gibi asılmış denizde kaybolan sandalları arıyordum. Yarım saat sonra alabora olmuş bir sandal gördüm. Jock Horner, şişman Lewis ve Johnson umutsuzca kayığa asılmışlardı. Bu kez aşağı inmedim. Kurtlar sende sürüklenmeden gemiyi onların yanına götürmeyi becerdi. Yine de bir önceki gibi aşağıya çengeller atıldı ve adamlar birer maymun gibi gemiye tırmandılar. Hafifçe çarptığımız için sandalın bir yanı ezilmişti ama yine de güverteye alındı. Çünkü onarılıp kullanılabilir hale getirilebilirdi. Hayalet bir kez daha dalgalara gömüldü. Artık bir daha dünyayı göremeyeceğimizi sandım. Oldukça yüksek bir yerde olan dümen bile dalgaların altında kalmıştı. Böyle anlarda kendimi garip bir biçimde Tanrı'yla baş başa hissediyordum. Sanki onunla birlikte oturmuş, onun gazabının yarattığı kargaşayı seyrediyorduk. Sonra dümen kurtlar senin geniş omuzları dümene sıkı sıkı yapışmış iri elleri meydana çıktı. Kendi iradesine göre uskunayı yönetiyor, bir yeryüzü tanrısı gibi fırtınaya hükmediyor, dalgaları etrafa fırlatıyordu. Ne kadar harikaydı Tanrım, ne kadar harikaydı. Küçücük insanlar yaşıyor, nefes alıyor ve çalışıyorlardı. Tahtadan ve bezden yapılmış şu narin tekneyi koca dalgaların arasından sapasağlam geçiriyorlardı. Daha önce olduğu gibi hayaletin güvertesi yine suları yara yara yüzeye çıktı. Saat 5:30'tu. Yarım saat önce etraf iyice kararırken 3. kayığı görmüştüm. Alabora olmuştu ve içindekilerin hiçbiri ortada yoktu. Kurtlar sen manevrasını bir kez daha tekrarladı ama bu kez kayığın 30 metre kadar ötesinden geçti. 4 numaralı sandal diye bağırdı ufti ufti, keskin gözleri tepe taklak duran sandalın üstündeki numarayı okuyabiliyordu. Henderson'ın sandalıydı bu. Onunla birlikte Holyoak ve Williams da meydanda yoktu. Evet, mutlaka kaybolmuşlardı ama kayık oradaydı ve Kurtlarsen onu ele geçirmek için bir kez daha şansını denedi. Güverteye inmiştim. Horner'la Kerfoot'un umutsuzca onu engellemeye çalıştıklarını gördüm. ''Hiçbir Allah'ın cezası rüzgar beni teknemden ayıramaz, cehennemden esse bile.'' diye bağırıyordu. Dördümüz de orada durmuş, söylediklerini duymak için bütün dikkatimizi vermiştik. Ama sesi sanki bizden kilometrelerce uzakmışçası hafif geliyordu. ''Bay Van Weyden!'' diye bağırdı ama bütün bu gürültü içinde sesi bana bir fısıltı gibi geliyordu. ''Johnson ve Ufti ile birlikte Flo'nun yanında durun, geri kalanınız da ana İskoto'ya gitsin.'' ''Haydi canlanın biraz, yoksa hepinizi birden denize atarım, anlıyor musunuz?'' 13. Ayrımın Sonu Sayfa 167